Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine...
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan...
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. 26 Mart 2019 Salı günündeyiz. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Dünyanın gündemini tabii Donald Trump'ın bu sefer Suriye'ye ait olan İsrail kontrolünde 1967 savaşından bu yana İsrail kontrolündeki Golan tepelerindeki egemenliği, İsrail egemenliğini tanıdığı açıklaması gündemi oluşturuyor. Tepkiler yağdı. Dün bu konudaki kararnameye imzasını attı Donald Trump. Trump'ın Mueller soruşturmasından aklanması da Amerika'da tartışılıyor. Çünkü iki yıldır Amerikan kamuoyunu meşgul ediyordu. 2016 seçimlerinde Rusya ile işbirliği yaptığı iddiaları Donald Trump'ın Rus ajanı olarak suçlanmasına kadar varmıştı. Tabii ki ortaya bir kanıt konulamadı sağlam. Yargılamalı bir takım iddianameler ortaya konuldu ama hiçbirisi doğrudan Rusya ile ilintili değildi. Bu meseleye de bakacağız. Türkiye ile ilgili pek çok mesele var. James Jeffrey'nin açıklamaları var. Suriye'nin kuzeydoğusu ile ilgili Türkiye'ye adeta göz kırpan. Bütün bunları da aktaracağım sizlere ama bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlanacağız. Washington'a bağlanacağız ve Donald Trump'la ilgili Mueller soruşturmasından, Trump'ın daha doğrusu aklanmasıyla ilgili gelişmeleri gazeteci Serra Karaçam'a soracağız programın ikinci yarısında. Başlamadan önce frekanslarımızı da tekrarlayalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesinden bizi dinleyebilirsiniz. Cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulamasından dinleyebilirsiniz. Akşam 11 ile 12 arasında da yayınımızın tekrarı var. Yine oradan da bizi dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, Donald Trump 2 senedir seçildi ama azle götürecek bir süreçten de kurtulamamıştı. Neden? 2016 kampanyasında Rusya ile birlikte Amerikan halkına komplo kurmak, adaleti yanıltmakla itham edilmek istendi. İstihbarat kurumları ve elbette bütün bunların gerisinde kampanya döneminde Hillary Clinton'ın Bernie Sanders'ı ön seçimlerde elemesi sürecinde sahtekarlık yapıldığı aslında Demokratik Parti'nin ulusal komitesinin serverlarına, bilgisayar serverlarının hacklenmesi, WikiLeaks'le açılan bir sürece dayanıyordu ve Demokratik Parti Amerikan müesses nizamı içerisindeki ortakları istihbarat alanında önde gelen isimlerle birlikte Donald Trump'ın aslında bütün bunların Donald Trump'ın Rusya ile kurduğu ilişkiden kaynaklandığını öne sürdüler. Dikkatler Hillary Clinton ve ön seçim sahtekarlığından başka bir yere çevrildi ve sonuçta da Donald Trump'ın Rusya ile ilgili kampanyasında vaat ettiği ilişkileri düzeltmeye yönelik politikaların hiçbirisi uygulanamadı. Tam aksi oldu. Amerika'nın pek çok uluslararası kilit silahsızlanma anlaşmasından çekilmesi, sonuncusu orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması dahil olmak üzere Rusya'ya yaptırımlarla dolu bir süreç yaşandı bu iki yıl içerisinde. Hepsi Mueller soruşturmasının sonucunu bekliyordu. Herkes mutlaka Trump'ın Rusya ile ya da ekibinin, kampanya ekibinin Rusya ile işbirliğine dair bir kanıt ortaya koyacağını, tartışılamaz bir kanıt ortaya koyulacağını bekledi herkes ama çıkmadı. Şubat ayında rapor gelecekti, ertelendi ve Cuma günü de Adalet Bakanlığı'na teslim ettiği anlaşıldı. Son umutlar da tükendi ve her ne kadar bir takım Rus hackerlar suçlansa bile doğrudan Kremlin'le hiçbir bağ ortaya konulamadığı gibi Trump'ın da bir bağlantısı ortaya koyulamadı ve Donald Trump da çıktı. Amerika ile Amerikan halkına aklandığını duyurdu. Tabii sahte bir takım, sahte olduğu söylenen bir takım haberlere dayandırıldı bütün bunlar. Steele dosyası eski bir MI6 ajanının aslında ortaya koyduğu araştırma deniliyor ki arkasında Clinton olduğu söyleniyor bunun. Ukrayna ile bağlantılı Croft Strike raporu bir de daha sonra iddiaları da geri almıştı bu konuda. Aslında başka da hiçbir kanıt yoktu ama istihbarat servisleri, sadece 3 istihbarat servisinin şefleri ki Trump tarafından da görevden alındılar. Aziz süreci için Mueller soruşturmasıyla birlikte hareket ettiler. Ana akım medya çok önemli roller oynadı. Pek çok haber iddia ortaya atıldı. Hatta yalan haber yapıldı. Washington Post gibi önde gelen bir gazete bu server hikayelerini deştiği bir haberi için özür dilemek zorunda kaldı. Ve Amerika'da basının da güvenilirliği tartışıldı. Aslında biraz Amerikan sistemi Hillary Clinton'ı korumak ve kollamak için bambaşka bir iklim yaratmış oldu. John Brennan, James Clapper gibi isimler aynı şekilde istihbarat servislerinin şefleri de aslında bu işte rol oynadılar. Son dakikaya kadar biz her şeyi biliyoruz, siz bilmiyorsunuz ama ortaya çıkacak dediler. Fakat hiçbir şey ortaya çıkmadı. Ve hakikaten Amerikan sistemini sarsacak 2 yıllık bu soruşturmanın ardından belki de istemedikleri, göreve başlamasını hiç istemedikleri Donald Trump'ın 2020'de belki de yeniden seçilmesinin yolunu açtılar. Programın ikinci yarısında döneceğiz Serra Karaçam'a, soracağız Amerika'daki yankıları ama tabii dikkatler, dün de aktarmıştım size haberleri, Adalet Bakanlığı açıklamasını, Rusya'ya çevrildi. Dmitri Peskov, Kremlin Sözcüsü'nün açıklaması geldi. Karanlık odada kara kedi bulmak zordur, özellikle de odada kedi yoksa dedi. Bu bir Çin filozofunun sözüymüş. Amerikalıların yüzyıllar geçse de bir türlü bunu anlayamadıklarını söyledi bu Çinli filozofun sözünü. İlişkileri iyileştirmek istiyoruz ama top Amerikan tarafında mesajı da verdi. Kremlin'den böyle bir mesaj gelmiş oldu. Yine Rus senatör Konstantin Kosaçev'in de yine Facebook açıklaması vardı. Sıfırdan başlama arzusu, hassas konular, orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması INF deniyor kısaltmasına, stratejik silahların azaltılması anlaşmasına da başlanması önerileri ortaya atıldı ama tabii Mike Pompeo gibi dışişlerinde ve ulusal güvenlik danışmanlığında da John Bolton gibi şahin isimlerin bulunması Rusya'nın işini epey zorlaştırıyor. Bunu da teslim etmek gerekiyor. Bu arada Amerikan medyası, Washington merkezli National Interest dergisi daha doğrusu, Rusya ve NATO arasında Avrupa'da yaşanacak olası bir savaşı simüle etmiş vaziyette. National Interest'in yazarı Michael Peck, bir Amerika'nın stratejik bütçe değerlendirmeleri merkezinin bir araştırmasını baz alarak sınırlı bir savaşta karşı karşıya getirmiş iki tarafı ve Rusya'nın müttefikler müdahale dahi etmeden Estonya, Letonya, Litvanya'nın bir kısmını ele geçirmeyi başardığı bir simülasyona ulaşmış. Kilit ülkede Polonya deniliyor. Ya Amerikan tahayyüllerinde böyle bir şey var. Sınırları aşıp bir yerleri ele geçirecek bir takım güçler. Donald Trump yönetimi de tabii ki bu algıları ayrıca pekiştirdi. Belki kampanya aslında iyi ilişkiler vaat ediyordu ama bu soruşturma pek de bu işe yaramadı. Şimdi Rusya sınırlarında yine Amerikan uçaklarını görüyoruz Karadeniz'de, Kırım'da. En son 3 Boeing B-52H Stratofortress stratejik bombardıman uçağı da Rusya sınırlarında uçmuş. Kaliningrad bölgesinde böyle bir gerilim devam ediyor, onu belirtmek lazım. Rusya ile ilgili, Rusya'da ilgilendiren daha doğrusu Suudi Enerji Bakanı Halid El Falih'in açıklamalarını da aktarmak istiyorum. Kendisinin OPEC ile ilgili açıklamaları vardı. OPEC üyesi olmayan Rusya öncülüğündeki ülkelerin petrol fiyatlarını belli bir düzeyde kesintiye devam ediliyor. 1.2 milyon varillik bir kısıntı oluyor. Haziran 2019'a kadar anlaşma bu yönde. Onlardan memnuniyetlerini dile getirmiş. Yaklaşık $70 civarında tutulmasını istiyor. Dikkat çekici kullandığı söz ise aslında Amerika'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının Avrupa'yı da Çin'i de tüm dünyayı da etkileyeceği yolunda ve bu olumsuz sonuçlara yol açabilir diye ilk defa bir tavır alması dikkat çekici. Bütün bu süreç, deminden beri aktardığım Mueller soruşturmasına eşlik eden süreçte Rusya çok sert yaptırımlara da maruz kalmıştı. Onu da anımsatmak lazım. Evet, Suudiler fiyatın $70 civarında tutulmasını istiyorlarmış. Türkiye için çok da olumlu bir fiyat olmadığını, zaten içerideki ekonomik sıkıntılar düşünülürse onu da söylemek lazım. Ve Gerek olan başlığı. Donald Trump yapacağını yaptı. Amerikan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını aldı. Ardından Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıyan kararı da imzaladı. Netanyahu'nun katılımıyla Beyaz Saray'da onu ağırladı. Ve bunun gerçekleşmesi uzun zaman aldı. Bunu İsrail halkına ver diye imzaladı Netanyahu'nun yanındayken. Pek çok Amerikan başkanının aslında benzer şeyler söylediğini, bir tek kendisinin bunu yaptığını söylüyor. 1967'de İsrail dik durmuştu, 1973'te dik durmuştu, bugün de dik duruyor gibi cümleleri var. Tabii 3 Arap ülkesi Mısır, Suriye ve Ürdün'ün aslında 1948'de İsrail'in kuruluşunun intikamını pek bir türlü alamadıkları, 67 savaşında da yaptıkları, giriştikleri savaş, daha doğrusu İsrail'le birlikte pek çok toprak kayıplarına sebebiyet vermişti. Sina Yarımadası, işte Golan Tepeleri, Gazze, Batı Şeria hepsi İsrail'in sınırlarını genişletmesine hizmet eden çatışmalarda, onu belirtmek lazım. Tabii aradan 52 sene geçti. BM Güvenlik Konseyi'nin kararları ortada ve bu karara rağmen ABD'nin böyle bir tanıması neye yol açıyor? Dün konuşmaya çalışmıştık. Öncelikle İsrail'de 9 Nisan seçimlerinde Benjamin Netanyahu'nun şansını arttırıyor. Yolsuzluk yüzünden biraz başı dertteydi. Yine Tel Aviv'e bir eve isabet eden roketler de var. 7 kişi yaralandı. Dolayısıyla sert bir tavır, İsrail'in dün Gazze'yi vurduğunu akşam saatlerinde gece gördük. Ateşkes Hamas sağlandı dedi ama tam olarak ortalık biraz karışık, tam olarak net değil, onu belirtmek lazım. Ve tabii böyle bir saldırıdan sonra, bu arada İsrail'in demir kubbesi ne kadar iyi çalışıyor tartışmaları da var elbette. Netanyahu'yu yıpratabilecek bir süreçte olabilir. Ama onun dışında Trump'ın tabii seçim kampanyası için kesenin ağzını açmış isim, kasinoculuk devi Sheldon Adelson'un Netanyahu'nun iktidarda kalmasını istediği söyleniyor. Amerikan medyasında, muhalif medyasında yazılıp çizilenler bunlar. Rakipleri sıkıştırıyor Netanyahu'yu. Golan kararının da biraz bununla alakalı olduğunu söylüyorlar. İsrail'le tabii ki John Bolton'un Ocak'ta bir ziyareti vardı. Aslında 2-3 aydır da konuşulduğunu biliyoruz bunun. Bir de tabii orada petrol aramaları meselesi söz konusu. Ha, Netanyahu'nun aslında bir de işte bu Almanya'dan denizaltı alımı. Orada o şirketteki hisseleri sayesinde 4 milyon dolar kar elde etmiş olması. Bakın, siyaset hiçbir yerde böyle siyaset olarak kalmıyor. Hep liderlik edenlerin kendi çıkarları üzerinde yükseliyor. Belki İsrail'de bunun örneği. Tabii Netanyahu bu hisselere falan girmeden ulusal güvenlik gerekçesiyle bunu yaptığını söylemişti. Onu aktarmıştım dün size, ama Golan tabii öte yandan da stratejik önemi, askeri değeri çok. Ben de vaktiyle gitmiştim. 30-35 kilometre ötesi Şam. Bir ova, bütün güney, batı, doğu, bütün hattı tutan bir stratejik askeri bir mevzi aynı zamanda Golan. Önemli su kaynakları var. Bir de petrol kaynağı olduğu söyleniyor ve Amerikalı büyük başların, ki işlerinde Dick Cheney gibi isimler de Bush yönetiminin şahinlerinden, efendim onun dışında Demokrasileri Koruma Vakfı'ndan James Woolsey'e, işte Rothschild'lere, Londralı bankacı, ona uzanan hissedarları bulunan New Jersey'den bir küçük petrol şirketi Genie Energy orada aramalar yapmak istiyor ve Trump bunun da aslında Amerikan mahkemelerinde ileride bir takım, tabii ki tanınmayan uluslararası bir bölge olduğu için nasıl olacak, nasıl yapılacak, o ayrı bir dava. Ama dava konusu da olabilir. Trump'ın bütün bu adımlarında bunların etkisi olduğu söyleniyor. Dünya sert tepki gösterdi. Tabii ki Suriye egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bir saldırı olarak Trump'ın kararını aldı. Rusya, Orta Doğu'da yeni bir gerilim sarmalının ortaya çıkacağı itiraz getirdi. Dışişleri Bakanlığı Golan kararı hükümsüzdür dedi. Enteresan bir biçimde Türkiye yetkililerinin açıklamaları Suriye'nin toprak bütünlüğünü vurgulayacak şekilde. Tabii sosyal medyada da yahu Türkiye de Suriye'nin topraklarının bir kısmına sahip durumda ve şimdiye kadarki siyasi açıklamalar hani Osmanlı'dan bize miras, bizim oraları falan diye de algılandığı için Suriye'nin toprak bütünlüğünü İsrail mevzu bahis olduğunda o kadar şahin bir biçimde korumaları da insanın gözüne batmıyor değil. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, biz bu imzaya karşıyız, karara karşıyız, kabul etmemiz mümkün değil diye açıklama yaptı. Yine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in, İsrail toprağı değil orası, orası Suriye toprağı, o toprak Suriyelilerin toprağı. Tabii az da öyle, Bab el Bab da öyle, orası da Suriye toprağı diyebilir İsrailliler çıkıp. Türkiye'nin pozisyonu hakikaten İsrail'in pozisyonunu andırmıyor değil. Savaşı vesile edip aslında, hatta daha da ileri Golantepe'lere 52 senedir oradaki statü öyle. Bu yine bir de yeni, taze, onu belirtmek lazım. De Ömer Çelik de bir işgalciliği özendiriyor gibi. Kime özendiriyor diye sormak lazım tabii burada. Cümleleri de var. Ama sadece Suriye, Rusya, Türkiye değil tabii. BM statünün değişmediğini açıkladı. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stefan Duracic. Aynı şekilde İngiltere dışişleri ilhakı tanımayı planlamadıklarını duyurdu. Kanada, ki İsrail'in çok yakın ortağı, kalıcı kontrolü tanımıyoruz açıklaması yaptı. Arap Birliği kararı da kınadı. Arap Birliği de kararı kınadı. Bunu da belirtmek lazım. Bu arada Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun Moskova'yı ziyaret ediyor. Kendisi aynı zamanda Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin'le de görüştü ve orada çok sert mesajlar verdi. Yabancı ülke liderlerinin başka ülkelerin toprakları üzerinde karar alma hakkı yoktur dedi. Trump'ın yani İsrail ve Golan'a dair böyle bir karar alamayacağını söyledi. Bunu dedikten sonra bu kararın Arapların karanlık bir gün yaşamasına sebebiyet verdiğini belirttikten sonra, İsrail'in Yahudi ulus devleti olarak kabul edilmesi de kabul edilemez. İsrailler devletlerinin ırkçı doğasını böylece kabul etmiş oldular. 70 sene önce Hitler'e ve faşizme karşı savaştık, şimdi ise Hitler'in güttüğü politikanın aynısını İsrail devleti güdüyor diyerek çok sert bir eleştiri yaptı. Tabii Arapların bir kısmı Hitler'le de birlikte hareket etmişti. Herhalde onu da eklemek, unutmamak lazım. Topyekün Arapların Hitler karşıtlığı çok söz konusu olmamıştı. Evet, İsrail'in Gazze saldırısı, ateşkes oldu olmadı tartışmaları. Hamas lideri Haniye'nin ofisini de vurdular bu arada. Hamas İsrail'e atılan roketlerle alakası olmadığını söylüyor ama zaten Gazze'de de durum çok parlak değil. Hamas karşıtı sert protesto gösterileri vardı. Şimdi Mısır'ın arabuluculuk yaptığı, ateşkesi sağladığı yolunda açıklamalar vardı. Bakalım ne olacak? Netanyahu çok sertleştirse işleri, askeri bir yenilgi olsa yine bu da seçilmesine yaramayacak. O yüzden savaş hiç yanıt verilmese, hiç Gazze hedef seçilmese bu sefer başka türlü yıpranacak. Dolayısıyla zor bir denklem olduğunu belirtmek lazım. Evet, Suriye'den başlıkları verelim. Suriye Özel Temsilcisi Amerika'nın James Jeffrey'nin açıklamaları vardı. James Jeffrey güvenli bölge meselesine girdi. Türkiye ile güvenli bölge Türkiye ile oluşturulacak. Orada YPG olmayacak. YPG ile PKK'nın arasındaki bağın farkındayız. Türkiye'nin hassasiyetini gözeterek adım atacağız. Türkiye ile görüşmeleri sürdürüyoruz diye bir açıklaması var. Tabii o bölge neresi? Orası biraz net değil. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın da aslında bu YPG, PKK, PKK hikayesini ilettiğini de vurguladı. Suriye'de de bir kandil görmek istemeyeceklerini belirtmiş durumda. Türkiye ile temaslarının sürdüğünü söylüyor. Sahadaki ortakları korumaktan da bahsediyor bir yandan. Bir çuvalın içerisine ikisini nasıl sokacaklar, o da ayrı bir durum. Ama hala bir barış gücü koalisyonu oluşturmayı başaramadıkları anlaşılıyor. Aslında onun peşinde değiliz de demiş. Yani böyle tuhaf, yani IŞİD'in tüm yenilgisini de ilan ettiler. Dün aktarmıştım size. Belirsizliklerle yüklü bir dosya haline geldiğini belirtmek lazım burada. Türkiye, İran'la operasyon gerçekleştirdiğini PKK'ya karşı duyurmuştu. Süleyman Soylu'nun açıklamaları İran'da iki tane yalanlamaya sebebiyet vermişti. Süleyman Soylu yeniden İran'la operasyona yine devam edeceğiz diye bir açıklama yapmış. Çözemedim ben bu işi açıkçası, var mı yok mu diye. Bir de Suriye'de Nurettin Zengi örgütü Türkiye destekli kendini feshetmiş ve yine Türkiye destekli 23 ÖSO grubunun çatısı altındaki Suriye Ulusal Ordusu'na katılmış. Bakınız, Suriye'nin bir ordusu var. Bir de kuzeyde Türkiye destekli bir ayrılıkçı ordu oluşturuluyor. Onların işgal ettiği topraklar var. Onu da böylelikle anımsatmış olalım. 3 Rus askerinin hayatını yitirdiği Şubat'ta gerçekleştirilen bir saldırıda Suriye'de açıklandı Rusya tarafından. Bunları da Suriye cephesinden aktarabileceğim bunlar da bilgiler. Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler gayet iyi, bunun dışında öyle gözüküyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu özellikle Rus vatandaşlarının kimlikle gelmeleri için girişimler yaptıklarını söylüyor. Lavrov 28-29 Mart'ta Antalya'da olacak. 8 Nisan'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine Rusya'ya gideceğini, kültür işbirliğinin teyit edileceği törenler, toplantılar planlandığını da anımsatalım. Bu manada ilişkilerde her yönden iyi. S-400 meselesi problem olmaya devam ediyor tabii ki. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin S-400 alımı ısrarı konusunda NATO üyeleri silah alımlarıyla ilgili kararlarını bağımsız alır diye açıklaması var. Bu kaçıncı açıklama tabii ki. Ama Amerikalılar açıkça bunu istemediklerini beyan ediyorlar. Tabii biraz silah tedarik tekelini etkilemesi burada herhalde. Tabii bir de stratejik denklemde Rusya'yı tercih etmeleri anlamına geliyor. NATO Genel Sekreterinin açıklamasında aktarmış oldum size. Yeni Zelanda cami katliamı failinin manifestosu vardı. 74 sayfalık yasaklandı Yeni Zelanda'da ama tabii bu da ifade özgürlüğü başlattı. Hitler'in kavgam kitabı bile yasak değilken bunu niye yasaklıyoruz diye soranlar eksik değil. Yumurta çocuğun bu Avustralya'dan bu tabii ki bir senatörün kafasında yumurta kırmıştı. Ayrımcı, ırkçı açıklamalarından ötürü lakabı yumurta çocuk olmuştu. Yaptığım doğru değil ama o yumurta işte insanları birleştirdi dedi. Kurbanlar için $10 milyonlarca toplanmasına da katkı yapmış vaziyette. Evet, Orta Doğu'dan Yemen'de BM insani kriz ikazlarını devam ettiriyor. 109 bin yeni kolera vakası tespit edilmiş. Suudi Arabistan'ın kanlı savaşı artık 4. senesinde kimsenin de ilgilendiği yok Yemen'de. Çekya ile Türkiye ilişkileri bayağı bir etkilenmişti. Miloš Zeman'ın IŞİD-Türkiye ilişkisine dair değerlendirmeleri üzerinden. Çekya'da Müslümanlara silahlanma çağrısı yapan ve Prag Müslüman topluluğunun başında bulunan bir isim varmış. Leonid Kuşnarenko. Görevden alınmış kendisi. Siyasal İslamcılarla derdi var demek ki Çekyalıların. Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde sıkıntı var. Bağımsızlık günü kutlamaları vardı Yunanistan'da. Agatonisi'ye giden Yunan Başbakanı Alexis Tsipras, Türk Hava Kuvvetleri tarafından, uçakları tarafından taciz edildiğini helikopterinin duyurdu. Bir de yakın zamanda Erdoğan denize dökmek terimini kullanınca Atina'da tepkiyle karşılanmıştı. Üstüne bu açıklama geldi. Tabii Türkiye bir taciz yapmadı. Türk uçakları görevlerini, mutat görevlerini yaptılar diye açıklama yaptı. Ama Yunan tarafı 47 kez hava sahamız ihlal edildi diye Türkiye'ye ait askeri uçaklar tarafından yakınmalarda bulunuyor. Onu belirtelim. Britanya parlamentosunda Brexit ile ilgili bugün yine farklı senaryolar oya sunulacak. Brexit'in iptali de bulunuyor. Bakalım iptalle ilgili bir gelişme olabilecek mi? Erteleme, iki seçenekli erteleme gündeme gelmişti en son. AB ile Theresa May, Britanya Başbakanı uzlaşmışlardı. 22 Mayıs ya da 12 Nisan'a kadar erteleme seçenekleri var. Bu akşam ne gelişmeler olacak göreceğiz. İki Dünya Savaşı'nın düşman güçleri Almanya ve Fransa yıllardır adım adım geliştirdikleri bir ittifak yapılanması da var. İlk kez ortak parlamento oturumu düzenlediler. 100 vekilden oluşan bir mini ortak parlamento adımı Macron ve Merkel'in bu Ahen anlaşmasıyla yolu açılmıştı. Onu aktarayım size. Başka Avrupa'dan da bir takım şeyler var. İtalya'da yerel seçimler söz konusu, aşırı sağ galibi. Güney hattında yerel parlamento seçimleri düzenlenmiş. Sağ partilerin ittifakı kazanmış. İtalya farklı bir yöne giden bir ülke. Çin'le yakın ilişkilerini dün aktarmıştım. İpek yolunun bir parçası olma yolundaki adımları Avrupalıların tepkisini çekmişti. Bir de Venezuela'dan Amerika ve Rusya dışişleri bakanlarının telefon görüşmeleri var. Tabii ki Rusya'nın en son 99 Rus askeri personeli 35 kargo Caracas'a Simon Bolivar Havaalanı'na götürüldü. Başka bir anlaşmadan kaynaklandığı belirtiliyor ama Amerikan yönetimi rahatsız olmuş. Pompeo da bu rahatsızlığı iletip Rusya'nın Venezuela'daki eylemlerine ABD'nin seyirci kalmayacağını söylemiş. Yani burası da bizim, siz de buraya giremezsiniz diyor. Siz de sürekli Polonya'da, Estonya'da, Baltıklar'da, Karadeniz, Amerika her yerde var ama başkaları oralara gitmesin istiyor. Böyle bir sıkıntılı bir durum. S-300'ler de var Venezuela'da Rusya'nın vaktiyle verdiği. Onlar tartışılınca işte Rusya'dan ya zaten savunma sistemi, bu savunma sistemi uzun yıllardır Venezuela ordusunda var diye açıklamalar yapıldı. Uzmanlar tarafından, uzman düzeyinde yani. Bir de elektrik kesintisi bir ay içerisinde ikinci kez 7 Mart'ta olmuştu. Çok geniş çaplıydı. Venezuela hükümeti, Maduro hükümeti sabotaj diyor bütün bunlara. Amerikalılar da bu sabotajlardan çok memnunlar tabii. Onu da belirtmek gerekiyor. Efendim bir ara verelim şimdi. The Real Tuesday Well'den The Day Before You Came'i dinleyelim. Az sonra Sera Karaçam'la birlikte burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
I must have left my house at 8 because I always do. My train, I'm certain, left the station just when it was due. I must have read the morning paper going into town. And having gotten through the editorial, no doubt I must have frowned. Desk around a quarter after nine, with letters to be read and heaps of papers waiting to be signed. I must have gone to lunch at 12:30 or so, the usual place, the usual bunch. And still on top of this, I'm pretty sure it must have rained. I was blue. I must have kept on dragging through the business of the day, and without really noticing, I must have shut a part of me away. At 5 I must have left. There's no exception to the rule. Something on TV. There cannot be a sitcom or a game show that I've never seen. I must have gone to bed around 10:15. I sleep so much these days, I need to be in bed by. Yawned and dreamt my way through yet another night, and rattling on the roof I maybe heard the sound of rain. I love the rain. The day before you came.
Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RS FM'de. RS FM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Bekir ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci Serra Karaçam var. Gazeteci, televizyoncu. Hoş geldin Serra yayınımıza. Amerika'da seni çok erken uyandırdık biliyoruz ama bilgileri de değerlendirmelerini de almak istedik. Hoş geldin yayınımıza.
Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Dinleyicilerimize de merhaba diliyorum.
Evet.
Çok erken değil. Evet.
Nereden Amerika için başlayalım? Erken değil. Tamam, peki. Şimdi Amerika'da Robert Mueller'in soruşturması tamamlandı. İki senedir Amerikan kamuoyunda, dünya kamuoyunda meşgul eden bir soruşturma bu aslında. Donald Trump'ın Rusya ile Amerikan seçimleri, 2016 seçimlerinde komplo kurduğu Amerikan halkına, adaleti yanılttığı gibi bir takım iddialar çok tartışıldı. Özellikle Demokrat Parti yüklendi. Biraz Hillary Clinton'ın seçilememesi ve Trump'ın seçilmesinin şaşkınlığıyla Amerikalılar ne yaparız ne ederiz bu adamdan kurtuluruz diyerek bu soruşturmaya çok yüklendiler ana akım medyada. Ama şapkadan tavşan çıkmadı ya da beklenen tavşanlar çıkmadı. Trump'ı Rusya'ya bağlayan, kampanyasında yer alan isimler dahil bir takım suçlamalar da yapıldı, cezalar da verildi ama hiçbirisi bu işi, güçlü kanıtlar ortaya serilemedi. İstihbarat teşkilatı bölündü. Amerikan sistemi zarar gördü. Öncelikle Hillary Clinton'ın ve Clinton'ın Demokratik Parti sunucularının hacklenmesi meselesi, WikiLeaks meselesi herhalde bunun arkasında yatıyordu. Öncelikle bir özetleyebilir misin bize? Yani ne oldu? Sonuçta ne oldu? Çıkan kararı nasıl anlamak lazım?
Şimdi öncesini özetleyecek olursak 2016 başkanlık seçimlerinde Rusya'nın müdahalesi hikayesinde ilk etapta mailler WikiLeaks'te yayınlandı ve hacklenerek sızmış oldu. Bir de bunun dışında Rusya'nın dijital olarak oyları değiştirme gibi eylemleri olduğuna dair ilk etapta bir algı vardı. Bu araştırıldı. Buna dair bir şey elde edilememişti. Ancak Amerikan istihbaratı WikiLeaks'te yayınlanan maillerin kesinlikle buraya Rusya'dan verildiğini raporladı zaten. Soruşturmanın içerisinde de bu var. İlk etapta da seçim mailler sızdığında da vardı. Peki nasıl bir müdahale oldu mailler sızınca Amerikan seçimlerine dersek? Trump'ın rakibi Hillary Clinton'ın mailleri ve yine Demokrat Parti'ye dair üst düzey önemli yazışmalar seçim öncesi sızmıştı. Ne vardı bu maillerde? Bir kere Demokrat başkan adaylarının kampanyalarında tarafsız olması gereken Demokrat Parti yetkililerinin örneğin Hillary lehine Sanders'ın kampanyasını sabote ettiği de sızan postalarda çıkmış oldu. Şimdi Hillary Sanders'a karşı aday olabildi ama çünkü mailler sızmadan önceydi bu Demokrat primary'ler yapılırken. Fakat bundan sonrasında Trump'a karşı olan kısma geçildiğinde Demokratlar arasında da bunların sızmış olması Hillary'ye olan güveni de zedeledi ve alamadı seçimleri. Dolayısıyla Rusya sonucu etkileyebilecek bir takım gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayarak ve sızdırarak, zaten Assange'ın da manifestosu her zaman bu, hani saklanan gerçekleri ortaya çıkarak bir sonucu etki etmek. Hackerlık da geçmişinde var zaten. Gerçi her zaman kendisi Rusya'dan aldığını inkar etti bu
bilgileri. Evet. O kanıtlanamadı değil mi? Yani birileri bunu yaptı, WikiLeaks olgusu var.
Assange bunların Rusya'dan gittiğini raporladı. Zaten seçimlere etkinin Rusya tarafından bu şekilde yapıldığını Amerikan kamuoyu da kesin gözüyle bakıyor.
Evet.
Mueller birazcık bunun üzerine başladı. Ama
evet,
buna başkanın bilgisiyle ve Rusya ile açık bir gizli anlaşmayla bunu yaptığı kendi lehine soruşturmada kanıtlanamadı. Bununla ilgili reasonable doubt denilen, makul şüphe diye çevirebileceğimiz olayları Mueller toparladı. Dediğin gibi senin de en başta hem Manafort'un Ukrayna'da Rus yanlısı partiye kampanya yapması, buradan elde ettiği geliri Amerikan otoritelerinden saklaması ve bununla ilgili finansal ceza aldı zaten. Bütün bunlar Trump'ın ekibinin Rusya ile ilişkilerine dair somut veriler gibi makul şüphe denilen doneler olarak yer aldı. Fakat bunun başkanla olan koordinasyonuna dair bir kanıt kanıta ulaşılamadı. Bu noktada zaten özel yetkili savcı Müller'in üstüne bırakılmıştı bunun takdiri. Burada şimdi yeni tartışma şu. William Barr, Cumhuriyet diyorum, başsavcı bunu değerlendirdi. Çok uzun bir rapor. İki günde bununla ilgili bir özet sundu ve burada bir kanıt olmadığını ifade etti. Peki Barr bu raporun önemli başlıklarını ne kadar göz ardı ederek bu kanaati paylaşmış olabilir? Burada zaten raporun tümünün kamuoyuna veya en azından sadece kongreye tamamen sunulması bekleniyor ki Barr'ın bir şeyi kapatıp kapatmadığına dair bir kanaat teyit edilmiş olsun. Bununla alakalı demokratlar ne kadar adım atacak, ne kadar kurcalayacak bundan sonrasını, bu bekleniyor şu anda. Ama Pelosi'nin de bu konudaki tutumu, biz önümüzdeki şeylere bakalım. Trump'ın zaten işleriyle ilgili, vergileriyle ilgili temsilciler meclisinde demokratlar güçlenmişken açılan başka soruşturmalar var. Bunlara bakalım. Trump sağlık sigortasıyla ilgili düzenlemeleri yapmıyor. İşte Medicare'den ilaç ödemeleri de iyice kesildi. Biz bunlar üzerinden gidelim havası hakim. Ama bir takım demokratların ciddi itirazı var tabii.
Şimdi tabii Amerika'nın gerçek sorunlarına belki geri dönüyorlar, öyle anlıyoruz. Peki şu hiç tartışılıyor mu? Bütün bu Trump'ın da sürekli olarak sahte olduğunu vurguladığı, medyayla kapışmalarına sebebiyet veren, aslında bu soruşturmanın temel taşı Steele dosyası. MI6'nın eski bir ajanının Hillary Clinton'dan fonlanmış ve bir takım müesses nizamdan fonlanmış bir dosya ürettiği, Ukrayna bağlantısını oralara eklediği, bir de CrowdStrike raporu vardı. O da aynı şekilde fos çıktı. Ama bütün bunları kamuoyunun gündeminde tutan çok önemli isimler vardı. Brennan gibi isimler vardı. Onları kimse, yani Amerikan kamuoyunu, Amerikan sistemini darmaduman edecek şekilde meşgul etmek ve sahte bir takım deliller üretmeye sürekli zorlamak ve Amerika bütün dünyada sürekli her yerde algı yaratırken, yaratılmış bir algı üzerinden seçim kaybedildiğini ortaya sürmekle suçlanıyor mu acaba? McCain üzerinden pazarlanmıştı hatırlamak gerekirse. Yani bu Steele dosyası vesaire üzerinden hiç bu eski Amerikan istihbarat şefleri sorgulanmıyor mu Amerika'da? Ben muhaliflerde bir tek görüyorum gerçi, ama herhalde kamuoyunda konuşulmuyor aslında.
Evet. Evet, öyle. Birkaç isim var. Bunlar kendi Twitter hesaplarından bu konuyla ilgili vurguları yapmaya devam ediyorlar. Ama merkez medya dediğimiz alanlarda hiçbir şekilde bu konu gündeme gelmiyor. Tabii şimdi bütün odak bu rapora hala aslında dönük durumda. Yani raporun içeriğini görebilecek miyiz noktasında duruyor. Dediğin gibi o konu kapanmış durumda.
Ya Clinton peki tartışılıyor mu? Çünkü aslında bütün bunların müsebbibi Clinton'ın kirli dosyaları. Libya'da Amerikan Büyükelçiliği'nin öldürülmesinden tut da Bernie Sanders'ın ayak oyunlarıyla
Rusya işbirliğini Clinton'ın, Hillary'nin yaptığını Trump her fırsatta dile getiriyor. Bunu bazı cumhuriyetçiler de tekrar ediyorlar. Ama onun dışında eski o konular unutulmuş vaziyette. Önceki döneme dair.
Peki şu tartışılıyor mu? Bu iki yıllık süreçte biz Donald Trump'ın kampanyasında verdiği vaatleri, yani iyi ilişki kurma vaatlerini tümüyle çöpe attığını gördük. Aslına bakarsan kimileri de diyor ki bu iki yıllık soruşturma ve Amerikan medyası ve istihbaratının bir kesimi tarafından pişirilen bu vaka Trump'ın Rusya karşıtı politikalar uygulamasını sağladı ve bu anlamda da başarılı oldu. Bu tartışılıyor mu? Meselenin bu boyutuyla ilgilenen var mı?
Trump'ın hem Kuzey Kore ile ilgili tutumu hem çelişkili açıklamaları pek çok konuda esasında şöyle de algılanıyor. Neye çok karşı çıkıyorsa o konudaki politikasını kısa bir süre içerisinde değiştirebiliyor. Bu Rusya ile ilgili de geçerli. İran'la ilgili de yarın da oraya gidebilir şeklinde bir algı var. Bunu cumhuriyetçiler de kendi içlerinde konuşuyorlar. Yani Trump'ı göz önünde eleştiremeyen ancak kapalı ortamlarda görüş paylaşan çıkan bir takım isimlerde de böyle bir kanaat var. Dolayısıyla Rusya ile ilişkilerde tam tersi politika uyguladığına dair net bir yaygın bir algı yok. Fakat nükleer anlaşmalarla ilgili bu çekilme hikayesi var tabii ki ve bunun sonucu bir taraftan bekleniyor. Dolayısıyla hani konu başlıklarına göre yorumlar geliyor.
Evet, hem orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasından çekildi, hem START anlaşmasını bir şekilde başlatmıyor, tazelenmesi gerekiyor. Rusya'ya çok ağır yaptırımlar, diplomatik yaptırımlar Obama döneminde başlayan derken aslında tamamen Rusya karşıtı politikalar. Yani bu durumda Vladimir Putin komplo kuruyor, sonucu Rusya karşıtı politikalar oluyor gibi bir tablo çıkıyor. Peki bir de tabii Donald Trump'ı azlettirmek için çok uğraştılar bu dosya üzerinden. Rus ajanı bile ilan ettiklerini hatırlıyorum. Görüyorum ben medyada. Ama bütün bu olup bitenler 2020'de sanki önünü açmış gibi gözüküyor.
Yani döndüğümüz zaman evet. Son dönemde Temsilciler Meclisi'nde ağırlık kazanmasından sonra demokratların bir kısım impeachment'a daha kesin gözüyle baktı. Çünkü bu Mueller soruşturması Temsilciler Meclisi'ndeki ek açılacak şeylerle ilerler diye düşünüyorlardı. Ancak en baştan beri Pelosi'nin de söylediği Mueller soruşturması zarar görmesin. Sürekli impeachment demeyelim. Ortaya çıkanlara göre konuşalım. Yani somut kanıtlar çıktığında bunu gündeme getirelim diye bir taraftan da sanki bir gizli anlaşma varcasına hep bu kapatıldı zaten. Şimdi de bir sonuç çıkmadığı için buradan kendilerine zarar vereceğini, hani sadece impeach etmek için, görevdeki bir başkanı görevden almak için bütün bunları siyasi olarak yaptıkları algısının kendilerine daha da zarar vereceği için bunu öne çıkarma konusunda bir iki karşılıklı görüş çatışıyordu. Şimdi bu soruşturmadan da bir şey çıkmadığı için impeachment artık azil konusu bir nevi masanın altına yani vazgeçilmiş gibi görünüyor. Fakat biz bir süredir aslında vazgeçilmişti. Yani Pelosi her zaman sonucu görmeden bunu çok dile getirmeyelim diyorlardı. Ama da demokratlar tabii ki hala başsavcı Barr'dan bir takım şeyleri bekliyorlar. Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi konuyla ilgili raporun detaylarını görmek istiyor. Her şey o manada kapanmış değil ama Pelosi'nin deklare ettiği hep impeachment karşıtı bir anlaşma yönünde bir şeydi ve hep kanıtlara atıf yaparak beklemeyi tavsiye etmişti.
Peki yeniden seçilmesi, Amerika'daki atmosfer şu an nasıl? Yani Trump'ın hakikaten 2020'de tekrardan Amerika'da başkan olabilme olasılığı var mı?
Var, evet. Bu elini çok güçlendirdi tabii. Bu soruşturmanın kendisine karşı siyasi bir tuzak olduğu algısını, kendisiyle ilgili bir koordinasyon bu işlerin içinde olduğuna dair Rusya ile ilgili her ne kadar hem avukatı, aslında bu şöyle bir şey, kendisinin avukatı özel ilişkisi olduğu modele ödeme yaptığında nasıl ki o parayı kendi vermiş, kampanya finansmanından ödenen bir rakamdı kadının konuşmaması için Trump'a dair. Benim haberim yok dedi ve sıyrıldı. Aynı şekilde kendi kampanya yöneticisinin Ukrayna'da Rus yanlısı partiye de kendi bilgisi dışında hizmet ettiğini söylemiş olması gibi savcılar da bununla ilgili bir şey ortaya koyamayınca bunların hepsi onun aleyhine kullanılmış gibi oldu. Bir taraftan işsizlik sorunu gerçekten çözülmüş durumda Amerika'da. Bir takım kesintiler, Medicaid ile alakalı, sağlık sigortaları ile alakalı itirazlar gerçekten var ama öbür yandan da bu kesintilerin getirdiği iş artması var. Yani istihdam artmış durumda. İnsanlar bunu düşünerek de desteğini sürdürebilir. Bu bir olasılık.
Trump cephesinin güçlendiğini buradan söylemek mümkün yani diyelim. Tam tersi bir, o zaman enteresan bir tablo çıkıyor çünkü. Yani Trump'ı hiç 4 yıl bile başkan yapmamak üzere yola çıkıp bir dönem daha Trump'ın başkan olması herhalde demokratların kabusu olsa
şimdi
gerek.
Şimdi eğer Mueller gerçekten kendi hazırladığı soruşturma raporunda Trump'ın hiçbir şekilde bir müdahalesini Rusya ile ilgili konuda koordinasyonun içinde olduğuna dair bir şeyi gerçekten ortaya koymadıysa, Barr bunu kapatıp ilerlemediyse, gerçekten böyle bir şey yoksa bu raporun içerisinde, senin söylediğin gibi ve benim az evvel vurguladığım gibi diğer artı değerlerden dolayı da seçimlerde güçlenmesi olası. Ancak böyle bir şey söz konusuysa, çünkü William Barr'ın olayları kapatmakla ilgili geçmişine de dikkat çekiliyor. Daha önce Reagan dönemi yaşanan İran Gate skandalı ile alakalı İran'a halk füzelerinin el altından yasa dışı satışı ve bunun finansmanını başka yerlerde kullanmak gibi iddialarda, Bush dönemi yapılan soruşturmalar ve gelen aflarda da Barr'ın imzası var. Bunun dışında saptama silah satışı ile ilgili de muhalif demokratlar, her ne kadar Pelosi dediğim gibi belli bir yönde direktif verip impeachment'ı kapatma, soruşturma tamamlanmadan onun içeriğine dair bir şey sızdırılmaması ile ilgili vurgu yapsa da, bir takım kesimler Barr'ın bu işi kapatmak için gelmiş bir isim olduğunu da vurguluyor. Diğer taraftan da soruşturmaya Trump ne kadar müdahale etti, o da tabii tartışılıyor hala. Çünkü Adalet Bakanı ile alakalı değişiklik, Mueller'in patronu ile ilgili değişiklik, daha önce Comey olayı var, FBI'ın içinde bu dosya için dinleme talimatları ile alakalı kısımlarda ne kadar pozisyon sahibi insanlar soruşturmaları yürüttü, hangi tarafa yakın kişilerce bunlar gerçekleşti, bunlar da hep tartışıldı. Dolayısıyla eğer buradan bir şey çıkmazsa, hakikaten rapor Barr'ın ifade ettiği gibi Trump'ın koordinasyonun içerisinde hiçbir şekilde olduğuna dair bir şey ortaya koyamadıysa, ele güçlenecek 2020'de.
Peki son olarak birkaç dakikamız daha var. Evet. Trump'ın özellikle neokonlarla işbirliğine kayması bu süreçte bu evet. dosyadan sıyrılmasını sağladı. İsrail lobisi, işte en son Golan açıklamaları. Evet, bu değerlendirmeler nereye oturuyor? Trump'ın bundan sonraki politik...
2020 için çok önemli bir soru bu. Çünkü APEC konferansı pazar ve pazartesi gerçekleşti iki gün boyunca. Netanyahu buradaydı. %79'u Amerikalı Yahudilerin Demokrat Parti'ye oy veriyor. Bununla birlikte İlhan Ömer'in son yorumlarıyla ilgili antisemitik bulunması üzerinden Trump'ın alıp götürdüğü ve ilerlettiği, demokratların da aslında antisemitik olduğu, bütün bu %99 Yahudi seçmenin oraya oy vermiş olmasına rağmen söylem bir yere oturur gibi oldu. Bunun için zaten dün bütün demokratlar APEC konferansında sert mesajlar verdiler. İlhan Ömer'i de görüşlerini ifade etmesi ve düşünce özgürlüğü konusunda son derece kısıtlayan söylemle saldırgan ifadeler takındılar. Ama aslında bunun sebebi gerçekten burada ciddi bir oy potansiyeli olması. Trump bu alanı söylediğin gibi güzel kullandı.
Peki, yani çok çok teşekkür.
Bir şeyler evet. alabilir.
Evet. 20'de. Amerika'daki Yahudi seçmenleri, Yahudi asıllı seçmenleri de etkileyecek bir süreç olduğu anlaşılıyor. Peki çok çok
evet,
teşekkür
yani
ediyoruz.
Aslında demokratlar bunu dengelemek için çeşitli sert mesajlar veriyorlar. İlhan Ömer karşıtı olsun, işte ifade özgürlüğü karşıtı olsun. APEC örneğin kendisi bizi susturamazsınız derken, bir taraftan da İsrail karşıtı düşünceleri susturmak için elinden geleni yapıyor, ama esasında bunların hepsinin oya tekabül eden bir tarafı var tabii bu toplumda.
Çok teşekkürler Serra Karaçam değerlendirmelerin için. Bakalım bu soruşturma nereye gidecek? Başka Amerika'da nasıl tartışmalar yapılacak? Hep beraber
bitti
göreceğiz.
Görünüyor.
Çok teşekkürler.
Evet, bitti görünüyor. Çok teşekkürler. Evet. İyi yayınlar.
Evet, Washington'a bağlandık ve Mueller soruşturması, Donald Trump'ın aklanmasını konuştuk. Kovaks'tan Shirley ile veda edelim bugün de size. Yarın Eksen'de görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim. All that I had is gone, and the sad songs know how I feel. Your kind of love was never enough to brighten a melody. All that I have is gone. Pack my bags and just disappear. And I search for the street where we used to meet to find you again. Be there as I pray, be the blood in my veins as I sing. When I hear the sound of the underground, it will bring you back to me.
If I can stand on my own two feet, there's somebody who'll be there as I bring me the blood in my veins as I sing. When I hear the sound of the underground, it will break. A cigarette and toast today. All I can see is your far cry, exactly like you said.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RSFM'de. RSFM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Bekir ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.